Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından bir mülakatı paylaşacağız sizinle. Tasavvuf, İslam'a sıkıca sarılmaktır başlığını taşıyor aktaracağımız mülakat. Merhum Oğuz Aydınoğlu abiyle vefatından önce bir gönül sohbeti bir başlığıyla, üst başlığıyla yer almış yazı dergide mülakatı gerçekleştiren Selman Tan. Oğuz Aydınoğlu abimizi bundan 2 yıl önce 9 Kasım 2014 tarihinde kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Oğuz abiyi tanıyan herkesin zannederim ilk olarak gözünde canlanacak fotoğraf vakarlı duruşudur. Her gördüğünüzde aynı hal üzere olurdu. Az ve öz konuşurdu. Devamlı sükutiydi. Her hattu hareketi tenni ileydi. Karıncayı bile incitmeyecek bir sükuneti vardı. Bütün bu halim selimliğinin yanında müthiş bir disiplin ve dirayet sahibiydi. Çevresindeki insanlara tam bir vazife adamı olmanın en güzel örneğiydi. Üzerine aldığı işi harfiyen yerine getirirdi. Hep ölçülü, hep prensipli, hep titizdi. Teslimiyet ehliydi. Doğru bildiğinden asla taviz vermez, hizmetten hiç geri durmazdı. Yakın çevresindekiler kendisiyle samimi olurlar ama aynı zamanda çekinirlerdi. Ölçülü ve mesafeliyken de sevdiklerine sevdiğini belli ederdi. Kendisiyle istişare edildiği zaman en net ifadeler ondan alınırdı. Her şeyde zahire göre amel eder, batınından hiçbir şey belli etmezdi. Orta halden ayrılmaz, sanki derinliğini örterdi. Musa Efendi bir yazısının başlığını "Yolumuz büyük veliler yolu olarak koymuştu." diyebiliriz ki işte o büyük velilerden biri de Oğuz Aydınoğlu abimizdi. Oğuz abi bir vakar abidesi olarak istikamet üzere hayatını tamamladı. Yakınlarının ifadesiyle kelime-i tevhidlerle, zikirlerle seher vakti ümmeti Muhammed'e dua ederek ruhunu teslim etti. Mülakatı okuduğunuz zaman Oğuz abinin İç dünyasının ne kadar zengin olduğuna, tasavvufi meselelere ne kadar vakıf olduğuna ve hal sahibi olduğuna şahit olacaksınız. Öyle ki dopdolu bu mülakatın her bir cümlesinin yol gösterici kıymetli olduğu hükmüne varacaksınız. Mülakatın maneviyat yolcuları için hikmetler, incelikler ve ipuçlarıyla bezeli olduğu kanaatine sahip olacağınızı tahmin ediyorum. 2009 yılında yaptığımız bu sohbeti Doğan Gökmen, Halil İbrahim Kurucan, Murat Karaman'la birlikte gerçekleştirmiştik. İstifadelerinize sunuyoruz. Efendim sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? 28 Şubat 1928 yılında Manisa Akhisar'da dünyaya gelmişim. Babam diş tabibi Ali Haydar Bey'dir. Çocukluğumda ailemiz İstanbul'a taşındı. Laleli'de Genç Türk Caddesi'nde oturuyorduk. Sami Efendi Hazretleri'nin İstanbul'a teşriflerinde Erenköy'den önce ilk geldikleri yer Laleli olmuştu. Dolayısıyla Sami Efendi Hazretleri ile komşu olmuştuk. Sami Efendi Hazretleri babamla ahbaplardı, evimize ziyarete gelirdi. Sami Efendi Hazretleri'ni ilk görüşüm bir pazar sabahıydı. Evimiz müstakildi, babam beni zili çalarak çağırmıştı. Yanlarına girdiğim zaman babamla ikisi oturmuşlar, tatlı tatlı sohbet ediyorlardı. Ben de ne söylediklerini anlamasam da onları dinlemiştim. Bu komşuluk Sami Efendi Hazretleri ile yakınlığa vesile oldu. Sabah akşam yolda karşılaşır, selamlaşır, elini öperdim. Babamla sohbetine gittiğimiz zamanlarda fakire büyük sevgi gösterir, yanlarına oturturdu. Sami Efendi Hazretleri bana karşı çok müsamahakar davranırdı. Her ne kadar edebi elden bırakmasam da yanında otururken, kalkarken bana rahatına bak, önemli olan muhabbet derdi. Küçük olduğum için yemeklerde beni yanına oturturlardı. Ben usulü bilmez, üstadımız tabağıma yemeğini koydukça yerdim. Yemeğe devam edemeyecek kadar doyardım. Sonradan öğrendim ki teberrüken bir miktarını alıp yanımdakine vermem gerekiyormuş. Diş Hekimliği Fakültesi'nde okurken göremediği zamanlar pederime beni sorar ve selam gönderirdi. Babam benden şikayette bulunacak olursa, gıyabımda "Oğuz bizimdir, sen ona dokunma, dönüp dolaşıp geleceği yer burasıdır" dermiş. Evliliğime de Sami Efendi Hazretleri vesile olmuştu. Kayınpeder babamdan eski ihvandı. Esat Erbili Hazretleri'nin müridiydi. Bir keresinde Pir-i Ekmel Efendimiz'in İçeren Köy'deki sohbetinde bulunmuş, ertesi günkü sohbette baskın olmuş, içeridekilerin hepsini götürüp gitmişler. Hatta işlerinde Abdurrahman Gürses Hoca Efendi de varmış. Hoca Efendi 6 ay kadar hapiste kalmış. Sami Efendi Hazretleri nişanımızda bulunmuştu. Artık dalgınlıktan mı bilemiyorum, bana alınan nişan yüzüğü altındı. Malum, erkeğe altın mücevherat takmak haramdır. Nişan sırasında yüzüğü takmak için Sami Efendi Hazretlerine verdiklerinde mübarek yüzüğe şöyle bir baktı, sonra o altın yüzüğü tepsinin içine bıraktı ve bana "Bu yüzüğü nişanlınız Mualla hanımefendiye hediye edersiniz" buyurduktan sonra kendi parmağındaki yüzüğü çıkararak benim parmağıma taktı. Fakirin evlilik yüzüğüm odur. Elhamdülillah evlendikten sonra fakirhanede sohbetlere Sami Efendi Hazretleri teşrif ederlerdi. Önemli günlerimize, çocuklarımızın sünnet merasimlerine gelerek bizi şerefyap etmişlerdi. 1974 yılında yaptığımız sünnet merasimine 60 kişi kadar davet etmiştim. Kimseye sünnet olduğunu da söylememiştim. Kardeşlerimiz hediye için zahmet etmesinler diye. Sohbete 108 kişi geldi. Sami Efendi Üstadımız o yaşlı haliyle 6 kat merdiveni yürüyerek çıktı. O küçük ev o kadar ihvanı nasıl aldı, ikramlar herkese nasıl yetti hala şaşırırım. 1954 senesinde 26 yaşındayken Sami Efendi Hazretlerinden ders aldım. Üstadımız o zaman bir imam efendiyi vazifelendirmişti. İmam efendi muayenehaneme gelip bana Kur'an-ı Kerim dersi verirdi. Dini tahsilimiz o zamandan sonra başladı ve ne kadar olabilirse işte o kadar oldu. Sonra çocuklar için hoca tuttuğumuz zaman veya kendi kendimize çalışarak eksiklerimi tamamladım. Sami Efendi Hazretleri fakire sohbet etme vazifesi verdikleri zaman bana Osmanlıcayı öğrenmemi, bu eğitime sahaflardan Osmanlıca hikaye kitapları alarak başlamamı tembih ve tavsiye ettim. Emirlerini titizlikle uygulamaya başladım. Elhamdülillah bir müddet sonra sohbetleri Osmanlıca eserlerden yapmaya muvaffak oldum. 1969 yılında babam vefat ettikten birkaç ay sonra Ramazan bayramında Sami Efendi Hazretleri ziyarete geleceklerinin haberini gönderdiler. Üstadımız Mustafa Alemdar gibi ve bir kişi daha eve ziyarete geldiler. Ağırladık. Cenaze ziyareti olduğu için midir, hangi sebeple bilemiyorum, 45 dakika kadar oturdular fakat hiç konuşmadılar. Sükut ziyaretinden sonra ayrıldılar. Diş tedavileri için siz mi meşgul olurdunuz? Kendisinin ve ailesinin diş tedavilerini yapmam için fakire gelirlerdi. Benden önce dişlerini Konya'dan kalfa dişçi Mehmet Efendi yapmış. Sami Efendi Hazretleri ile yaptığımız haçlarda mutfak hizmetleri fakire aitti. Bulaşıkları yıkadıktan sonra odaya gelirdim. Herkes yatmış olurdu. O zamanın şartlarında hepimiz genişçe bir odada kalıyorduk. Sami Efendi Hazretleri için perdeyle çekilmiş bir bölüm ayrılırdı. Yatacak yer kalmadığı için hor şeklinde bırakılan boşluğa yatardım. Sami Efendi eğer kalkacak olursa üzerimden geçmek mecburiyetinde kalırdı. Bir keresinde perdeyi aralayarak yaptığım hizmeti gülümseyerek seyredişini şimdi hasretle hatırlıyorum. Teheccüd vaktinde otururdu ama ders mi yapıyor, başka bir meşguliyeti mi var anlayamazdık. Her şeyi tam anlamıyla hafiydi. Sizin Musa Efendi ile de çok yakınlığınız oldu. Arzu ederseniz oradan devam edelim. Sami Efendi Hazretleri'nin huzurunda başka olurduk ama Musa Efendi ile daha abi kardeş gibiydik. Zannederim Musa Efendi de fakiri kardeşi gibi görürdü. Musa Efendi disiplin noktasında bizi tam anlamıyla eğitmiştir. Size bir örnek anlatayım. Bursa seyahatimiz olacaktı. İstanbul yakasında bana ve diğer bir arkadaşa Üsküdar Meydanı'ndaki çeşmenin başında saat 8'de hazır olursanız sizi alırım buyurdu. Ben saat 8'de Üsküdar'da olacak vapuru değil de ondan 20 dakika önceki vapuru tercih ettim. Diğer kardeşim ise benden sonraki vapura binmiş. Saat 7.59'da üstadımız geldi. Ben arabaya bindikten sonra saatine baktı ve saat 8 olmuş gidelim dedi. Biz Eskihisar'daki arabalı vapura bindikten sonra baktık Üsküdar'da arkamızda kalan arkadaşımız da vapura bindi. Meğer Üsküdar'dan taksi tutmuş ve bize vapurda yetişmiş oldu. Musa Efendi, üstadımız verilen söze, vakte çok hassastı ve dakikti. Hediyeleşmeyi çok severdi. Büyük küçük fark etmez. Herkese hediye verir, herkesin gönlünü alırdı. Gönülleri fethetmek bir sanattır. Kimin neden memnun olabileceğini bilmek ayrı bir sanattır. Bu noktada çok mahir ve müstesna bir insandı. Gönüller sultanıydı o. Bana yakın tarihlerde yani Medine'de sofra açtığımız zamanlarda koca adama Ramazan bayramında bayram açlığı vermişti. Görüştüğü her insanda mutlaka bir hatırası vardır tahmin ederim. Hali vakti yerinde olana da, yetişmiş çoluk çocuğu olana da benim vasıtamla hediye gönderdiği olurdu. Eli de, gönlü de çok açıktı. Sizlere Hazreti Ömer'le kölesi arasında yaşanan hadiseye benzer, Musa Efendi ile yaşadığımız bir hadiseyi anlatayım. Musa Efendi ile bir Anadolu seyahatinde Denizli'deyiz. Teheccüd vakti birlikte tesbihat çekiliyor. Kendisine ıhlamur ikram edilecekti. Ev sahibinden aldım, Musa Efendi Hazretlerine takdim edeceğim. Ihlamuru limonata bardağına koymuşlar. Altına da bardağın oturmadığı bir tabak konulmuş. Yürüdükçe bardak sallanıyor. Ihlamuru Musa Efendi'nin yanına kadar getirdim ama tam onun üstündeyken kaynar ıhlamur üstüne devriliverdi. Mübarek hiçbir şey demediği gibi en ufak bir imada bile bulunmadı. Efendim, müsaadenizle size tasavvufla, manevi hayatla ilgili sorular sormak istiyoruz. Mesela şöyle başlayabiliriz. Tasavvuf nedir? Tasavvuf, İslam'a sıkıca sarılmaktır. İslam'dan zerre kadar ayrılmamaktır. Tam bir teslimiyetle elde edilen iç temizliğidir. İslam'ı tahkiki anlamda yaşamak için kalbi pırıl pırıl etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din temizlik esasları üzerine kurulmuştur, buyurmuştur. Yine bir başka hadisi şerifte, taharete devam et ki rızkın artsın, buyurmuştur. Zahiri taharet, maddi rızkın genişlemesine sebep olduğu gibi, batıni temizlikte marifetullahın yani manevi rızkın artmasına vesile olur. Haram helal sınırına gereğince riayet etmeyen bazı insanlar, sen kalbime bak, benim kalbim temizdir, Allah kalbe bakıyor diyorlar. Bu söz yanlıştır, dine aykırıdır ve Müslümanları ve kendini aldatmaktan başka bir şey değildir. Tasavvufun gayesi, seyri sülük vasıtasıyla kişinin ahsen-i takvime yükselmesini sağlamaktır. Eğer zahiren seyri sülükunu tamamlayan bir kimse bu mertebeye yükselememişse, o kimse maksuduna varamamış demektir. Yani gerçek anlamda seyri sülük yapmamış demektir. Çünkü seyri sülükun sonu tamamen Allah'ta fani olmaktır. Yani fena fillah'tır. Bu tahakkuk ettikten sonra kul iradesi ve ihtiyarıyla Allah'a teslim olmuş olur. Seyri sülükten maksat, insan ruhunu indiği bu aşağılık dünya evinden çıkarıp yavaş yavaş ilerleterek yine eski makamına ulaştırabilmektir. Nefsini Allah bilgisine ulaştırmaktır. Ona karşı duyacağı muhabbetle onun huzuruna yükselmektir. Şunu bilin ki, İslamsız tasavvuf olmaz. Her şeyin başı İslam'dır. Yani dini hakkıyla yaşamaktır. Tasavvuf yolunda ekseriya akıl ve delil değil, kalp ve vicdan daha büyük rol oynar. Çünkü bu iş sevgi ve gönül meselesidir. İnsanın bir şeyi öğrenmesi yetmez. Bir de öğrendiklerinin nasıl yapılacağını öğrenmesi gerekir. Bu bakımdan tasavvuf nazari bir ilim değil, tatbiki bir ilimdir. Öğrenmek başka, uygulamak ve yaşamak başka şeylerdir. Tasavvuf tatbiki bir ilim olduğundan mürşit vasıtasıyla öğrenilir. Çünkü bu bir tecrübedir. Manevi tecrübeyle anlaşılan hal ilmidir. Tasavvuf insanlarla ilişki, muamelat noktasındaysa dosdoğru olmak yani istikamet üzere olmaktır. Peygamber Efendimiz tam anlamıyla başaramazsanız da siz yine dosdoğru olun buyurmak suretiyle doğruluğun ne kadar zor ve önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bir şeyin hepsi elde edilemiyorsa, elde edilebilecek kısımdan da vazgeçmemek gerekir. Din bir ışığa benzer. Yol gösterir fakat ışığı ele almakta yol kat edilmiş olmaz. Bir mürşidi kamilin rehberliğinde yola koyulduğun zamansa işte bu gidiş tasavvuftur. Maksadına ulaştığın zamansa o hakikattir. Dinin kabuğu fetva, onun özü durumundaki tasavvufsa takva yoludur. Hiçbir zaman bunlar birbirinden ayrı şeyler değildir. Temel yapıları birdir, gayeleri de aynıdır. Tasavvuf mürşidi kamilden öğreniliyorsa, mürşidi kamil kimdir efendim? Mürşid-i Kamil, nefsin tehlikeli oyunlarını bilen ve bunlara karşı tedavi usulleri önceden kendi nefsine tatbik edilmiş olan, sonra da manevi tecrübelerini sohbet yoluyla çevresindekilere öğreten kişidir. Mürşid, rehberlik ettiği salikin bütün hususiyetlerini, kabiliyetlerini göz önünde bulundurarak ona yol haritası çizer. Herkese ayrı ayrı yol gösterir. Müridin kalbindeki kasveti, mizacındaki sertliği, dünyevi anlamdaki ilgilerini hemen sezer ve bunu tedavi edecek yollar gösterir. Faydalı ve zararlı olanı seçtirir. Müritlerinin kalplerine din bilgisini, ahlak sevgisini yerleştirmeye çalışır. Bunları yaparken hiçbir karşılık beklemez. Madden hiçbir şey kabul edemeyeceği gibi manevi olarak da herhangi bir beklenti içinde olmaz. Kendisinin terbiyesi nasıl Allah rızası için yapılmışsa, o da müridine Allah rızası için yol göstermeye çalışır. Her ne şekilde olursa olsun, beklenti içinde olmak nefsin oyunudur. Mürşid-i Kamil'de mutlaka olması gereken özellikler nelerdir efendim? Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'ye uyacak, zaten hepsi bunun içindedir. Mürşid-i Kamil'in keramete ihtiyacı yoktur. Keramet aslında gösteriştir. Hiçbir mürşidi kamil keramet göstermek istemez. Ancak nefsine uymuş kişiler keramet göstermek isterler. Bizim bu bahsettiklerimiz kendisine keramet verildiği halde keramet göstermeye meyleden kişinin durumudur. Bir de hiçbir kerameti olmadan çeşitli yollarla insanları kandırmaya çalışanlar vardır ki bunlar istismarcı sahtekarlardır. Bunlardan aslandan kaçar gibi kaçmak lazımdır. Müslüman, İslami ölçülerle bağlı, zeki ve basiretli insan demektir. Müminlerin imana gelmesi için peygamberlerin mucize göstermeye ihtiyacı vardır ama mürşid-i kamillerin keramet gösterme ihtiyacı yoktur. Çünkü mürşidin etrafındakilerin hepsi inanmış insanlardır. Fakat o insanların ihtiyacı için mürşid-i kamilin haberi olmadan, farkında olmadan zuhur eden şeyler oluyorsa onlar müstesna. Allah rızasına zarar getirecek her şeyden şiddetle kaçınmak gerekir. Mürşid bile olunsa nefse aman verilmez. Mürşid-i kamilin en önemli alameti bütün iş ve davranışlarında Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanıp onun edebiyle edeplenmeye çalışmasıdır. Mürşit, kitap ve sünnet-i seniyyeye tam tabi olmalıdır ki, ona tabi ve teslim olanlar yanlış bir yola sürüklenmesinler. Peki efendim, mürşide teslimiyet nasıl olmalıdır? Malum bu konu çok tartışılan bir konudur. büyük bir adam olmak, iyi bir adam olmaktan kolaydır denilmiştir. Bunun anlamı, rehberlik dervişlikten daha kolaydır demektir. Çünkü dervişlik için teslimiyet gerekir. Bu da zordur. Teslimiyet ehline olmadığı müddetçe çok tehlikelidir. Bu noktada çok çok dikkatli olunmalıdır. Teslimiyet ancak helal dairesinde geçerlidir. İslam'a muhalif, haram olan bir istekte bulunan olursa, buna teslim olmak teslimiyet değil, ahmaklıktır. Ama manevi yolda ehline de teslim olamazsanız, yol alamazsınız. Çünkü yolculuğun serencamını sizden önce o yoldan geçmiş olan mürşit bilmektedir. Ayrıca müritle mürşidi arasındaki teslimiyet ve muhabbet bağı Allah'ın rahmetine, bereketine vesile olmaktadır. Yani işin içinde nefsler olmadan Allah rızası için oluşan böyle kuvvetli bir bağ, Allah-u Teala feyzini indirmekte ve elhamdülillah bundan da istifadeler zuhur etmektedir. Yardım ve feyz ancak Cenab-ı Allah tarafından gelmektedir. Bizim yaptığımız bu rahmeti ilahiyeye tevessül edip onu alabilmeye çalışmaktır. İşte teslimiyet sırrı bu hususta gizlidir. Ayrıca teslimiyet, nefsine hakim olabilmek ve nefsin istediğinin tersini yapabilmektir. Teslimiyette önemli bir başka husus, ehlinin söylediği sözü anında yapabilmektir. İstanbul yakası vazifelisi Abdülvasi abi vefat ettiği zaman, "Biz Musa Efendi ile birlikte Medine'deydik. Bana taziye için telefon edersiniz," buyurdu. Ertesi gün karşılaştığımızda, "Telefon ettiniz mi?" diye sordu. "Edemedim efendim," dedim ama o günden beri hayatımın utancıdır. Söylenen anında yapılmalıdır. Efendim, mürit-mürşit münasebetinde hangisinin yükü daha ağırdır? Manevi yük mürşittedir tabii ki. O yükü kaldırmak liyakat ister. Herkes kaldıramaz. Mürşid-i Kamil, bağlanan herkesten mesul olduğu için yükü ağırdır. Müridin işi kendisiyle. Bugün çoğunlukla zahiri vazifeleri yapması isteniyor, o kadar. Müritten tasavvufun batıni edeplerine riayet ederek manevi mesafeler kat etmesini beklemek bugün zor bir şey haline geldi. Teslimiyetle ilgili söylemek istediğim bir husus da şudur. Verilen hizmeti reddetmek veya o noktada mütevazılık yapmak doğru bir şey değildir. Hizmeti takdir eden Allah-u Teala onu yapacak gücü de ihsan eder. Efendim, manevi yolda muhabbetin önemi hakkında ne söylemek istersiniz? Seyri suluk yoluna aşkla çıkılırsa menzili maksuda kısa zamanda ulaşılır. Yani başkalarının son hallerinden aşk sahibinin başlangıç halleri daha üstündür. Cezbeyle üstün kabiliyetliler adeta nurdan yapılmış bir merdivenle gökyüzüne yükselirler. Rivayet edilir ki insanlar bu dünyaya konup göçerler fakat buranın en hoş ve en lezzetli zevklerini tatmadan ölürler. Bu zevkse önce Allah-u Teala'ya duyulacak muhabbetten sonra Allah'ı bilmektir. Bunlar bu dünyadaki her şeyden daha lezzetli ve zevklidirler. Muhabbet çalışarak elde edilebilir ama aşk böyle değildir. Aşk ilahi bir hibe olarak insana ihsan edilir. Kişinin kalbinde bir şeyin sevgisi galip olursa artık onu bundan aklı caydıramaz. Allah'ı sevdiğini herkes iddia eder. Bu çok kolay bir iddiadır ama aslında en önemli dava budur. İnsanların çoğu bu noktada yalancı durumuna düşmektedir. Sevginin en üstün derecesi Allah için sevmek ve Allah rızası için sevmemektir. Zaten İslam'ın bizden istediği şey de budur. Allah sevgisiyle Allah korkusu insanları saadete, huzura kavuşturan iki kanat gibidir. Hatta Allah'tan korkmanın bile onu sevmenin kuvvetinden ileri gelmiş olması lazımdır. Bolluk ve rahatlık zamanlarında sevgi gösterisi yapanlar pek çok olur. Asıl sevgi ise felaket anında devam edendir. Ahirette en çok mesud olanlar Allah'ı en çok sevenler olacaklardır. Ayrıca şu hususu da belirtmek isterim. Allah sevgisi için dünyevi şeylerin hiçbirini sevmemek gibi bir şart mevzu bahis değildir. Allah-u Teala'nın bir kulunu sevmesinin ise iki alameti vardır. İlki sevdiği kullarını ona tanıtır. İkincisi onu ahiret ve dünya için insanlara faydalı ve güzel bir işte istihdam eder. Bir kimseyi de Allah-u Teala'nın sevmediğinin alameti o kulunu ahirete faydası olmayacak şeylerle meşgul etmesidir. Efendim, maneviyat yolcularının kendi aralarındaki muamelat ölçüleri için ne söylemek istersiniz? İhvan denince onun hiç kusursuz, günahsız, her bakımdan tamamen mazbut bir hal sahibi olduğunu zannedilmemelidir. Bunun da her türlüsü vardır. İhvanın bir kısmı bu yolda biraz zayıf, bir kısmı da olgundur. Neticede her ikisi de ihvandır. Birisi verimlidir, kemale ermiştir, diğeri ise henüz kemale ermemiştir. Hatta muamelelerinde zayıf olanlar bile oluyor. Efendim, bu şahıs ihvanımızdı, samimiydi, din kardeşimizdi. Bana bu muameleyi yapmasaydı, böyle hareket etmeseydi, beni müşkil durumda bırakmasaydı diyenlerle karşılaşabilirsiniz. Herkes gözünü açsın, tedbirini alsın ve dikkatli olsun. Hiçbir surette bu ulvi yola söz atmamalı ve söz attırmamalıdır. İnsanlar ne kadar farklı görünürlerse görünsünler, huyları ve karakterleri bir gün mutlaka açığa çıkıyor. Bizim vazifemiz zahire ve şer'i ölçülere göre hareket etmektir. İyi görünen çok kimseler vardır ki batınları açığa çıksa herkes kendilerinden nefret ederdi. Salik hem ahlaki bakımdan iyi olup kimseye zarar vermeyecek, hem de zeka bakımından kimseden zarar görmeyecek şekilde ferasetli olacak. Müslümanlığın ruhu doğruluktur. İtikadında, ibadetinde, her işinde, her sözünde doğru olmaktır. Peygamberimizin zamanında bile sonradan halleri değişen insanlar vardı. Medine-i Münevvere'de Peygamberimize iman ettiğini söyleyen 70'ten fazla münafık vardı. Mescitte namaz kılarlar, hatta harbe katılırlardı. Bazı müritlerin sonradan hallerinin değişmesinin mümkün olduğunu, hatta bunlar arasında bazı ihtiras düşkünlerinin kümelenme için fırsat kollayacağını hesaba katmak gerekir. Evet değerli dinleyenler, mülakatın burada ilk bölümünün sonuna gelmiş oluyoruz. Merhum Oğuz Aydınol abiyle vefatından önce yapılan bu gönül sohbetinin ilk bölümünü aktardık bu ayki Altınoluk dergisinden. Tasavvuf İslam'a sıkça sarılmaktır başlığıyla okuyucusuyla buluşmuştu bu mülakat. Gelecek aysa ölmeden önce ölmek, ruh-kalp irtibatı, ders geçme ölçüsü, günümüzde nefs terbiyesi başlıklarıyla mülakatın ikinci bölümünü aktarıyor olacağız inşallah. Evet, bu mülakatı gerçekleştirense Selman Tan idi değerli dinleyenler. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından bu mülakatı paylaştık sizinle ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.